Ayrım 11.
Üstelik halkım beni sevsin diye sözde halkçılık, halk dal kavukluğu yapmadım. Halkım beni sevsin diye düşündüklerimden en küçük ödün vermedim. Beni halkım besledi, beni halkım okuttu, eğitti, beni halkım adam etti. Beni halkım yazar yaptı, aydın yaptı. Şunu çok iyi biliyorum, Türkiye'de bolluğun olduğu yalandır. Türkiye'de herkes yeterince et yiyebilseydi, hiç kimseye et yetmezdi. Herkes yeterince süt içseydi, kimseye süt yetmezdi. Türkiye'de herkes öğrenim görebilseydi, hiç kimse öğrenim görmemiş olurdu. Ben, beslenemeyenlerin yerine beslendim, giyinemeyenlerin yerine giyindim, okuyamayanların yerine okudum. Ben her şeyimi, varlığımı, kendimi halkıma borçluyum. Ve bu hiçbir zaman ödenemeyecek olan borcu, maddi ve manevi varlığımda her an hücrelerime, iliklerime dek duymaktayım. Yılın halkın seçtiği yazar ödülünü ikinci kez almış olmam, görevimi, sorumumu, borcumu daha da arttırmıştır. Yaşamımın sonuna dek bu borcumu ödeyemeyeceğim ama ödemeye hep çalışacağım, saygılarımla. İstanbul Marmara Etap Oteli'nde yapılan TÜYAP Halkın Seçtiği Yılın Yazarı Ödül Töreni'ndeki konuşmadır. Taksim, 5 Kasım 1986. Yurt hainleri, halk düşmanları. Bir sabah uyanıp sokağa çıksak ki, bütün insanlar geri geri yürüyor, bütün taşıtlar geri geri gidiyor, insanların başları tersine dönmüş, yüzleri sırtlarının olduğu yanda. Bir kadın tasmasından tuttuğu köpeğiyle gidiyor ama kadın da köpeği de geri geri gitmekte. Her şey, her şey tersine dönmüş, her şey tepe taklak, her şey baş aşağı. Nereye gitsek, ne yana dönsek böyle. Duvarlardaki afişlerde, vitrin camlarındaki pankartlarda, direkler arasına gerilmiş bezlerde, oraya buraya konulmuş levhalarda şöyle yazılar. Ters yürümek yasaktır. Yurttaş, doğru yürü. Allah doğru yürüyenden yanadır. Geri geri gitmek büyük suçtur. Ters yürüyenler halk düşmanıdır. Geri geri gidenler vatan hainidir. Normal yürüyenlerin ters yürüdüğü sanılan böyle bir varsayımsal dünyada olsak ne yaparız? Terse dönmüş değiliz, çarpık değiliz, tepe taklak değiliz, yüzümüz sırtımıza dönük değil. Her zaman yürüdüğümüz gibi yürümekteyiz yine. Biz böyle giderken bize doğru geri geri gelen polisler yakalayıp bize soruyor. Neden ters gidip de suç işliyor, yasaları çiğniyorsun? Yanıtlıyoruz. Geri geri yürüyen ben değilim, sizsiniz. Tutuklanıp götürüldüğümüz cezaevinde bizim gibi suçlanmış birkaç kişi daha var. Onları görünce umutlanıyoruz. Demek aramızda dahaca delirmemiş olanlar da var ya da biz deli değilmişiz. Önüne çıkarıldığımız yüzü sırtına dönük yargıç neden yolda ters yürüdüğümüzü soruyor. Ters değil, doğru yürüdüm. Suçlanıyor ve cezalanıyoruz. Birey olarak da, toplum olarak da birbirinden ayrılmayan iki varlığımız var. Özdeksel, maddi varlığımız, tinsel, manevi, ruhsal varlığımız. Kollarımız, bacaklarımız, gövdemiz, başımız ve benzerleri gibi özdeksel varlığımızı somut olduğunu görüyoruz. Soyut olan tinsel varlığımızı göremiyoruz. Örneğin ahlaklılık ya da ahlaksızlık, vatan hainliği ya da yurtseverlik, halkçılık ya da halk düşmanlığı gibi manevi varlığımızı yapan niteliklerimiz soyut oldukları için görünmez. Görünen özdeksel varlığımızla bir canlı yaratığız ancak manevi varlığımızı oluşturan görünmeyen niteliklerimizle insanız. Özdeksel varlığımız tepe taklak ya da baş aşağı ya da ters yüz olursa bunlar somut olduğu için hemen ayrımsarız ama bizi insan yapan manevi yapımız baş aşağı ya da ters yüz olursa bunu görmediğimiz için birden ve kolayca ayrımsayamayız. Kimi dönemlerde, kimi ülkelerde insanların manevi yapıları tepe taklak, baş aşağı, ters yüz olur. İnsanlar çarpıklaşırlar. Özdeksel olarak yolda geri geri gitmeseler de manevi varlıklarıyla geri geri giderler. Böyle dönemlerde çoğunluk çarpıklaşırsa, yani toplumun değer yargıları allak bullak olursa, manevi varlıklarıyla doğru gidenler ters gidiyor diye suçlanır hatta cezalandırılır. İşte bu yüzden Hitler delisinin Nazilik iktidarında Almanya'da ve Mussolini delisinin faşist iktidarında İtalya'da yurtseverler vatan haini, ahlaklılar ahlaksız, halkçılar halk düşmanı olarak gösterilmiştir. Ya Türkiye'de? Mustafa Kemal'i makamı hilafet ve saltanat vatan haini ilan etmedi mi? Ya bugün? Türkiye'de değer yargıları allak bullak, tepe taklak, baş aşağı, ters yüz edilmiştir. En başta da Atatürkçülük. Atatürk'ün sağlığında yaptıklarının, davranışlarının tam tersi, tam karşıtı olan her şey bugün Atatürkçülük sayılmaktadır. büyük rüşvetler alıp yakalanan önemli kişilere acınmaktadır. İnsan emeğini en çok sömüren kişiler toplumun en değerli insanları sanılmaktadır. Bir de halk düşmanı diye gösterilenler vardır. Değer yargılarının böylesine allak bullak olduğu ve insanların manevi varlıklarıyla geri geri gittikleri dönemlerde kimin dost kimin düşman olduğu özellikle birbirine karıştırılmaktadır. İşte bu uzun girişten sonra bir iki tümceyle Henrik Ibsen'in Bir Halk Düşmanı adlı oyununun üstün değerini vurgulamak istiyorum. Bu oyun değer yargılarının tepe taklak edildiği, insanların manevi varlıklarının geri geri gittiği çarpık bir toplumda gerçek bir halkçının, gerçek bir yurtseverin nasıl bir halk düşmanı diye ilan edilişini somut bir olaya dayanarak en çarpıcı biçimde yansıtıyor. Ibsen bütün çarpık toplumları ve elbet bu arada bizi de anlatıyor. Bu yüzden Bir Halk Düşmanı Türkiye için güncel bir oyundur, bugün yazılmış gibi. Provasında seyrettiğim oyunun sahneye konuluşundaki dinamizmden ötürü Rutkay Aziz'i, çağdaş yorumuna katkısından dolayı çevirmeni Yılmaz Onay'ı, oyunun başarısında payları olan bütün oyuncuları ve oyunun gerçekleşmesinde katkıları olan bütün çalışanları candan kutlarım. Elimde olsaydı Ibsen'in kalemiyle bizi bize, dünyayı dünyaya tanıtan Bir Halk Düşmanı'nı herkesin seyretmesini sağlamaya çalışırdım. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Çok sevgili az çalışanları, tiyatronuzun kuruluşunun yıl dönümünde sizleri kutlamak için aranızda bulunmayı çok isterdim. Ne yazık ki bu olanağı elde edemedim. Kendim aranızda yoksam da düşüncelerimin sizinle ve kendi yerime yazımın sizlerle olmasını istedim. Yıl dönümünüzde AST olarak SALT bizim açımızdan değil, bütün Türkiye sanatçıları açısından en önemli olay bence tiyatrolara yapılan devlet desteğinin bu yıl AST'a yapılmamış olmasıdır. Bunu öznel bir sorun olarak almak son kertede yanlış olur. Neden bu yıl AST'a devlet desteği yapılmadı? Bu soruyu her sanatçı, her sanat kuruluş ve kurumunun yetkilileri hatta her Türk aydını kendisine sormalı ve yanıtını bulmaya çalışmalıdır. Biz bu soruyu kendimize sormuş ve şu yanıtı bulmuştuk. AST, hükümet karşısında olan Bilal AŞ'nin kültür etkinliklerine salonunu vermiş olduğundan devlet desteğinden yoksun bırakılmış olabilirdi. Bu yanıtı bulunca AST'a yapılan bu haksızlığı, bu keyfiliği protesto eden bir telgrafı sorumlu gördüğümüz Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Kültür Bakanı hem telgrafla hem de şu mektupla bizim protestomuzu yanıtladı. Ankara 29.8.1986 Sayın Aziz Nesin, Bilal AŞ Yönetim Kurulu Başkanı 27.8.1986 tarihli telgrafınıza cevaptır. Tamamen özerk ve içinde bakanlık dışı, özel tiyatro sanatçısı ve eleştirmeni ve Tiyatro Yazarları Derneği temsilcisi gibi üyelerin de bulunduğu bir heyetin verdiği kararla her yıl özel tiyatrolara yapılacak yardım ve miktarlar tespit edilmektedir. Hükümet ve bakan olarak 3 yıldır en küçük bir müdahale, bir ima, bir telkin yapılmamıştır. İktidarımızın ilk 2 yılında yardım alan AST 3. yılında alamamıştır. Yardım listesi her sene eldeki imkan ve bu imkandan faydalananlar adedine göre değişir. Abone gibi her yıl listede bulunmak söz konusu değildir. AST'ın Bilal AŞ ile ilişkileri neticesi bu sene yardım alamadığı isnadı, heyette veya heyet dışında bir kere bile konuşulmamış bir konudur. Yardım yönetmeliğinde aranan şartlar ve sadece bu şartlar müvacihesinde bu yıl yapılan değerlendirmede AST liste dışı kalmış ve bakanlık makamı da heyetin listesini uygun görerek onaylamıştır. AST itirazlarını yapmıştır, incelenmektedir. 1,5-2 ay sonra hadiseye yeni bir boyut kazandırma gayretiyle Bilal AŞ, AST ilişkisi icat edilmesi üzücü bir davranıştır. Bu nedenle iktidarımıza ve şahsıma yönelttiğiniz protestoyu yerinde bulmadığımı belirtirim. Mükerrem Taşçıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı. Kültür Bakanlığı'nın bu mektubu daha başka soruları ortaya çıkarıyor. Bakanlığın tamamen özerk dediği kurulu, heyeti kimler ve nasıl seçmişlerdir? İnceleneceği söylenen itiraz 1,5 aydan sonra nasıl bir boyut kazanmıştır? Bilal AŞ'ye salonunu verdiği için destek kesilmediyse başka hangi nedenle kesilmiştir? Bir Halk Düşmanı adlı oyunu sahnelediği için mi AST desteği kesilmiştir? Bütün bu soruları bir yana bırakıp olayın çok daha başka bir yanı üzerinde durmak istiyorum. O da şu, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı, yaşamasın mı? Bence sorun budur, olayın can alıcı yeri bu sorunun yanıtında yatar. Ben şimdi AST'ın yöneticilerine ve bütün çalışanlarına şu soruyu yöneltiyorum. Sizlere bu yıl da önceki 2 yılda olduğu gibi devlet desteği olarak Kültür Bakanlığı o özerk dediği kurulu aracılığıyla para vermiş olsaydı da herhangi başka bir tiyatronun, hatta size karşıt bir tiyatronun devlet yardımı desteğini gerekçesiz olarak ya da sizi inandırmayan bir gerekçeyle kesmiş olsaydı ne yapardınız? Sorun işte bu. Lütfen bu soruyu doğruluktan kıl payı ayrılmadan namusluca, vicdanlıca dosdoğru yanıtlayınız. Şu olası yanıtları verebileceğinizi düşünüyorum. 1. Sizin desteklenmeyişiniz karşısında devlet desteği alan öbür tiyatroların yaptığı gibi susmak, sesinizi çıkarmamak. 2. Sesinizi devletin duyacağı kertede yükseltmeden kolunuzun yenine konuşur gibi orada burada haksızlık yapıldığını, üzüldüğünüzü söylemek, fısıldamak. 3. Etkisi olmayacak biçimde yazarak, konuşarak yumuşak eleştirilerde bulunmak. 4. Bize devlet desteği olarak para yardımı yapılmış olsa bile, falan tiyatroya devlet yardımının kesilmesi haksızlık olduğundan, bize yapılan yardımı da kabul etmiyoruz, alın paranızı başınıza çalın diyerek devlet kesesinden yardımı babasının çiftliğinin sadakası gibi dağıtan o makama geri vermek. Evet sevgili asçılar, çok iyi düşünün lütfen ve kıl payı doğruluktan sapmadan namusluca yanıtlayın. Bu olasılıklardan hangisini gerçekleştirirdiniz? Açıkça söyleyeyim ki yanıtınızı duymaktan korkuyorum. Niçin korkuyorum? Çünkü desteklenen öbür tiyatroların davranışlarına bakarak yakın geçmişimizin deneyimleri beni korkutuyor. Yakın geçmişimizde üniversite öğretim üyeleri bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiştir çoğunlukla. Yakın geçmişimizde basın bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiştir çoğunlukla. Aydınlar dilekçesi imzalanışında çoğu aydın bana dokunmayan yılan bin yaşasın demiştir. Ve şimdi imzaya sunduğumuz ekmek ve hak dilekçesi eyleminde de bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler çok var. Sonuçta ne oluyor? Evet, yılan bin yaşıyor. Ama dokunmadıklarına dokunmadığı için değil, sıraya koyup zamanı gelince onlara da dokunduğu için. Devlet desteği denilen para bir oyunun üretimine bile yetmez. Bu para az olduğu için verenlerin önüne atılmayacak. Nice çok olsa yine de haksızlık yapıldığı için, bugün sana yapılana göz yumarsam yarın da bana yapılacağı için, insanlık onurunu korumak için iskambil oyunundaki sayı tutmayan kağıt gibi atılıverecek önlerine. Bizler bana dokunmayan yılan bin yaşasın dedikçe yılanların bize dokunmalarını hak ediyoruz demektir. Ve bu bize yapılanlar azdır, daha da çoğuna layığız, müstahakız demektir. Nasrettin Hoca 700 yıl önce Tümürlenk'ten boşu boşuna bir fil daha, bir de dişi fil istememişti. Biz hala Nasrettin hocamızın 700 yıl önce bizi bıraktığı çayırda otluyoruz. Yıl dönümünüz kutlu olsun. Başarılar dilerim hepinize sevgilerimle. Nesin Vakfı 25 Kasım 1986. Aydınlar Dilekçesi davası kitabının çıkışını kutlama toplantısında. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, savunmanlarım, sanıktaşlarım ve suç ortaklarım. Bilim ve teknik bir insanın aynı zamanda iki yerde birden bulunabilmesini daha önce sağlayamadığı için ne yazık şimdi aranızda bulunamıyorum. Sizler Ankara'da Ortaklaşa kitabımızın çıkışını kutlarken ben de İstanbul'da halkın seçtiği yazar ödülünü almanın onurunu yaşamaktayım. Bu her iki güzellik benim sayrı yüreğimin zor dayanacağı sınırsız mutluluklardır. Aranızda bulunup hep birlikte ortaklaşa yarattığımız bir yapıtın Aydınlar Dilekçesi davası kitabının çıkışını kutlamayı ne çok istediğimi sözcüklerle anlatamam. Bu kitabın yazarı hepimiziz, 2000 dirençli aydınız. 2000 yazarlı bir kitap belki de dünyada ilk kez yayınlanıyor. Sevincimiz vatan hainliği damgasından kurtulmamızdan değil, Türkiye'de aydınların da bulunduğunu ve Türk aydınının Türk halkıyla birlikteliğini dosta, düşmana ve dünyaya kanıtlamamızdandır. Türk aydınlarının ve yiğit savunmanlarımızın demokratik direncini gösteren bu kitap, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 1. sayılı mahkemesinin kararıyla birlikte şimdiden Türk siyasal tarihinin bir anıtı olmuştur. Aydınlar dilekçesiyle başlayan Türk aydınlarının eylemi, ekmek ve hak dilekçesiyle sürmektedir ve daha başka eylemlerle de elbet sürecektir. Ortaklaşa kitabımızın ön sözünde aydınlar dilekçesini imzalamaktan kaytarmak isteyenlerin uydurdukları bahaneler anlatılmıştır. Şimdi de ekmek ve hak dilekçesini imzalamaktan kaytarmak isteyenler bu eylemlerin sonunda parti kuracağımız bahanesini uydurmaktadırlar. Bunlar ve böyleleri hep olacaktır. Aydınlar dilekçesini imzalamak ve imzalamakta büyük özveriyle çaba gösteren suç ortaklarım aydınların, ekmek ve hak dilekçesinin imzalatılmasında da aynı özverili çabayı göstereceklerine inanıyorum. Şu gerçeği de açıkça söylemek bir doğruluk borcudur ki bu kitabın gerçek yaratıcıları bizler değiliz, çarpık yönetim ve yönetmenlerdir. Yönetmenlerin antidemokratik davranışları olmasaydı bu kitap ortaya çıkmazdı. Bu bakımdan gerçekleri halkımıza açıklamamıza yardımcı ve aracı olan yönetmenlere teşekkür etmek borcumuzdur. Bundan başka bilindiği üzere biz bu ortaklaşa kitabımızın temeli olan dilekçemizi devlet başkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunmuştuk. Bu bakımdan her iki makama yani Sayın Devlet Başkanı'na ve Büyük Millet Meclisi Başkanı'na paketlediğimiz iki kitabımızı huzurunuzda postalıyoruz. Halkın seçtiği yazar ödülünü almak üzere Ankara'dan İstanbul'a gitmeden önce yetkili arkadaşımız Haluk Gerger'den 3.300 lira ödeyerek kitabımızı satın aldığımı da bildirmek isterim. İstanbul'da sizin için kadehimi kaldıracağım. Sizinle birlikteyim. Saygılar. Girsek de mi olur, girmesek de mi olur? Türkiye'nin Avrupa topluluğuna, AT'ye katılmasının ya da katılmamasının Türk, Türkiye kültürüne olumlu ya da olumsuz ne etkileri olabilir? Bu soru bana sözlü olarak sorulduğunda birden düşüncem AT'ye katılmamızın kültürümüze hiçbir etkisi olmayacağı doğrultusundaydı. Neden böyle düşünmüştüm? Çünkü Türkiye AT'ye katılsa da katılmasa da Avrupa topluluğu ailesinin tam bir üyesi olamasa bile Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ister istemez Avrupa topluluğunu oluşturan ülkelerdeki kültürün egemen olduğu bir ülkedir. Nedir bu kültür? Bu kültür Batı dünyasının simgelediği çağdaş kültürdür. Batı ülkeleri simgelediği için bu kültüre Batı kültürü de denilmekte ve bu yüzden Batı kültürüne batılılaşmaya karşı tepki gösterilmektedir. Şunu demek istiyorum. AT'ye resmen girmesek de, doğrusu alınmasak da demeliyiz, Türkiye'nin kültürü, çağdaş kültürü simgeleyen Batı kültüründen ayrılacak, kopacak mıdır? Somut örneklerle söylemek gerekirse, AT'ye resmen alınmadık diye Türk sineması, Türk yazını, Türk yaşayışı değişecek midir? Hayır, hiç sanmıyorum. Tersini düşünelim, Türkiye AT'ye girerse, alınırsa, üç büyük kentimiz İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki il ve ilçelerdeki çay bahçelerinde, aş evlerinde ve benzeri yerlerde aileye mahsus yazılı levhalarla, kadınlı toplulukla salt erkekli toplulukları birbirinden ayıran ilkellik önlenecek mi? Yalvarıp yakarmalarımız sonunda ya da pek çok zorladığımız için AT'ye acıyıp ya da lütfedip aldılar diye, doğrusu çıkarları öyle gerektiği için Ramazan günü cigara ya da içki içenlere Türkiye'de hoşgörüyle bakılacak mıdır? Hiç sanmıyorum. Eski hamam, eski tas, üstelik tellaklar bile değişmeyecektir. Evet, bu soru bana sözlü olarak sorulduğunda ilkin böyle düşünmüştüm. Ama konuyu biraz derinlemesine düşününce yanılmış olduğumu anladım. Yanılmamın, kültürü özel ve dar anlamında alıp genel ve kapsamlı olarak almamamdan, yani kültürün yaşamımızın bütünü ve bir yaşam biçimi demek olduğunu düşünmememden ileri geldiğini gördüm. Toplumsal ilişkiler başlayınca ilişkide bulunan toplumların birbirlerinden etkilenerek kültürlerinin değişmemesi olanaksızdır. Türk işçilerinin 20 şunca yıldan beri Almanya'da bulunmaları karşılıklı olarak etkilenerek Türk ve Alman kültürlerinin değişmesine neden olmuştur. İçki içmek, yüz yıkamak, burun silmek, kavga etmek, abdest etmek biçimleri bile birer kültürdür. Örneğin cigarası kalmayan bir Alman bir başkasından tek cigara isteyip alınca bu tek cigaranın parasını öder, öbürü de bu parayı alırdı. Bu onların töresiyken Türk işçileri ise ilişkiye girdikten sonradır ki verilen tek cigaranın parasını almanın ayıp olduğunu öğrenmişler. Onlar da az çok birbirlerine cigara ikramına başlamışlardır. Bu bir kültür değişimidir. Türk köylüsü kavgayı ya şamar atarak ya güreşir gibi boğuşarak yapardı. Eskiden yumruk yumruğa dövüşmezdi. Çünkü yumruk atmak makineyi, makine kolunu, çarkı, milli taklit etmek demektir. Makineyi dahaca yaşamamış olan, yaşamına makine girmemiş olan Türk köylüsü, yaşamınca toprakla boğuştuğu, hayvanla cebelleştiği için güreşerek boğuşarak kavga ederdi. Amerikan ve Batı sinemasıyla değindikten, onu seyre başladıktan ve yaşamına makine girdikten sonradır ki yumruk yumruğa kavgaya başlamış, yani kavga kültürü değişmiştir. Kültür bir yaşam biçimi olarak genel anlamda alınınca, ki böyle almak gerekir, AT'ye katılmamızın Türkiye kültüründe değişiklik yapacağına hiç kuşku yoktur. Bu değişimin ne yönde olacağı ayrı bir konudur. Kuşkusuz hem olumlu hem olumsuz yanları olacaksa da, şimdiki AT'yi oluşturan ülkelerin bize göre çağdaş kültür üstünlüğü göz önüne alınırsa, bu değişimin olumlu yanlarının ağır basacağına inanmamız gerekir. Böyle olduğuna, olacağına göre AT'ye katılmamızdan yana olmamız gerekir gibi görünüyorsa da, ben yine de bu katılmadan yana değilim. Çok kapsamlı bir soru sorup yanıtını bir sayfayla sınırlamış olmanız gerekli açıklamayı yapmamı önlüyor. Neden AT'ye katılmadan yana olmadığımı ne yazık ki açıklayamıyorum. Yine de şuncasını söylemem gerekir. AT'nin oluşma amacının başat nedeni kültürel değil ekonomiktir. Eğer ekonomik olgu zorunlu olarak toplumsal ve kültürel sonuçlar doğuracağı için AT'ye katılmamızı salt bir kültürel sorun olarak görmek yanlış olur. Bu yüzden AT'ye katılmamızın kültürel yanı birincil değil ikincil sorundur. Ana sorun ekonomiktir. Öyle görünüyor ki bugün yurdumuzun pek çok ilerici ve demokrat aydınları da AT'ye katılmamızdan yanıdır. Haklı değillerse de haklı gibidirler. Çünkü AT'yi oluşturan çağdaş uygarlığı simgeleyen ülkeler, Türkiye'nin aralarına katılabilmesi için bir takım demokratik gerekleri, insan haklarına saygıyı, özgürlükleri koşul olarak ileri sürüyor ve bu konuda dayatmalarda, hatta zorlamalarda bulunuyorlar. Bunlar da Türk aydınlarının istemleri ve özlemleridir. Türkiye iktidarı da salt AT'ye katılabilmek için AT'nin dayatmasıyla bir takım demokratik gösterilerde bulunuyor. İşte bu yüzden Türk aydınları AT'ye katılmamızı istemekte haklı görünebilirler. Ama bilmeliyiz ki AT'nin birincil amacı bu demokratik istemler yani kültürel sorunlar değildir. Kültürel istem ve özlemlerimize uygunmuş gibi görünse bile AT'ye katılmamızın ekonomik çıkarlarımıza uygun olup olmadığını düşünmemiz gerekir. Benim gibi karşıt düşünceliler olsa bile önünde sonunda Türkiye'nin AT'ye alınacağı belli oluyor. AT'ye katılmamızı istemeyişimin birçok ussal nedeni olmakla birlikte bir de duygusal nedeni var. Ussal nedenler yanında duygusal neden önemli olmasa da onu da açıklayayım. AT'yi oluşturan ülkeler bizi aralarına almak istemez ve pek çok almama bahaneleri ileri sürerlerken aman ne olur bizi de aranıza alıverin diye yalvar yakar olmamız, kapılarda eşiklerde dolaşıp siftinmemiz ulusal onuruma dokunuyor. NATO'ya da bizi yıllarca yalvarta yalvarta almışlardı. Elbet AT'ye katılmayı istemeyişimin tek nedeni bu ulusal duygusallık değil. Nesin Vakfı 20 Mayıs 1987. Akıl hocalarından biri daha. Bilim ve Sanat Dergisi'ni 6. yaşı dolayısıyla kutluyorum. Türkiye'de bir derginin, hele böyle bir derginin 6. yaşına ulaşması ve yine de coşkusunu ve atılımlarını yitirmemesi büyük başarıdır. Bu başarının derginin çalışanları ve okurları açısından ayrı nedenleri olmalıdır. Okurları açısından bu başarının bence en önemli iki nedeni şudur. 1. Çoğunluk olmasa da hem nitel hem nicel bakımdan önemli sayılacak belli bir kesim Türk okurunun özellikle gençlerin neyi niçin okuması gerektiğinde son kertede bilinçlenmiş olması. Bu bilinçli okurlar basın tekerlerinin ve holdinglerinin yayın organlarıyla bağımsız yayın organlarını ayırt etmektedirler. İleri basım tekniğinin renk bolluğunun, özsüz biçimciliğin, parlak kağıdın, yüzeysel çekiciliğin tuzağına artık düşmeyen bu bilinçli okurlar, büyük sermaye basınının yüzeysel sanat ve sözde bilim yayınlarına tepki göstermeye bile başlamışlardır. Ayrıca o dergilerin çıkmasına da karşı değilim ve bir açıdan yararlarına da inanıyorum. 2. Gerek Bilim ve Sanat Dergisi, gerek bir iki değerli başka dergi toplumumuzun ileri kesim okurlarının özlemini gidermekte ve ekinsel gereksinmesini karşılamaktadır. Politik, ekonomik, toplumsal baskılarda bu özlem ve gereksinmeyi daha da arttırmaktadır. Bilim ve Sanat Dergisi, toplumsal koşulların el verdiğince bu işlevini başarıyla sürdürüyor.